Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 7 Şaban 1442 ve miladi 21 Mart 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşi ile İran'da Nevruz geleneği üzerinden yapılan röportaj, ilkbahar sofrasında enerji hatları, ekonomi ve siyaset ve siyaset Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketleri adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce her zaman olduğu gibi önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi, Amerikalılar hem bize karşı hem de bölgeyle ilgili bütün siyasetlerinde yanlış yaptılar dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni yıl iktisadi savaştan zaferle çıktığımız yıl olacak dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz'u kutlayan bütün milletleri tebrik ederek sağlık ve refah diledi. İran'da bu gece saatler ileri alınıyor. Türkiye ve Amerika Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi. Netanyahu, Batı Şeria'nın ilhakı Joe Biden'ın onayı olmadan gerçekleşmeyecek dedi. Şimdi haberler. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, nükleer anlaşma konusunda Amerikalılara güvenilmeyeceğini belirterek Amerikalılar hem bize karşı hem de bölgeyle ilgili bütün siyasetlerinde yanlış yaptılar dedi. Ayetullah Hamenei, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle bugün canlı yayında bir konuşma yaptı. Ayetullah Hamenei konuşmasında önce Hicri Şems'i 1300 yılından 1400 yılına girişin mukayesesini yaparken bir asır önce Rıza Han'ın diktatörlüğünün başlangıcıydı ki İran'da bu gerçek İngiltere'nin Rıza Han'ın eliyle gerçekleştirdiği bir darbeydi. Ama yeni Hicri Şems'i takvime göre yeni bir asra girerken bu yıl seçim yılıdır. Yani ülkenin bağımsızlığı ve istiklali halka dayalıdır dedi. İslam İnkılabı rehberi birkaç ay sonra İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini ülkenin yeniden yapım ve onarım için önemli bir seçim olarak nitelerken bu seçimin ülkenin icra işlerinde taze nefes rolünde olacağını söyledi. Ayetullah Hamenei, halkın katılımının gerçekleştiği seçimlerin o ülkenin dünya nezdindeki konumu açısından çok önemli olduğunu belirterek bazı ülkelerin istihbarat teşkilatları özellikle Amerika ve Siyonist İsrail rejiminin İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkisiz hale getirmek, küçük düşürmek için çalışmalar yapacaklarını, onların bu siyasetlerin aslında hesaplı bir mühendislik çalışması olduğunu belirterek, Bundan hedeflerinin halkın seçimlere katılımını düşürmek ve seçim ortamından kendi şom emelleri için maksimum düzeyde suistifade etmek olduğunu bildirdi. Ayetullah Hamine'yi konuşmasının bir başka bölümünde yaptırımlar konusuna değinerek ekonomik abluka ve yaptırımların devletlerin en büyük cinayetlerinden biri olduğunu, siyasi ve diplomatik olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi ilaç ve tıbbi malzeme ithal edemeyen bir milleti boykot etmenin suç ve cinayet olduğunu, bu suçun Amerika gibi bir ülkeden geldiğini söyledi. Ayetullah Hamine'yi yaptırımların İran için suç olduğunu ancak bu tehdidi fırsata çevirebilmemizin de bir fırsat ve menfaat olacağını belirterek çalışkan gençlerimiz malların dışarıya bağımlı olduğu bazı alanlarda çok çaba gösterdiler. Bu konuda ülkeyi kendine yeterli hale getirdiler dedi. Ayetullah Hamine'yi bugünkü konuşmasının bir başka bölümünde eski Amerikan yönetiminin azami baskı politikasının başarısız olduğunu ve mevcut Amerikan yönetiminin azami baskı uygulamak isterse yine başarısız olacağını vurguladı.
Ayetullah Hamine'yi önceki aptalın Donald Trump, İran'ı zayıf bir konuma sokmak için azami baskı politikası tasarladığını, böylece İran'la müzakere masasını çekip skandal dolu bir anlaşmayı İran'la imzalatmaya zorlayacağını sandığını ama İran'ın bu küstah talebi reddettiğini fakat şimdi o kişinin hem kendisini hem de ülkesini küçük düşürdüğünü ve onun gittiğini ama İran'ın güç ve haysiyetle ayakta durduğunu söyledi. Nükleer anlaşmaya da değinen İslam İnkılabı rehberi, nükleer anlaşmayla ilgili olarak İran'ın tutumu ve politikasının açık olduğunu, bu politikaya devam edeceklerini söylerken, her şeyden önce Amerikalılar tüm yaptırımları kaldırmalı ve sonra gerçek anlamıyla kaldırılırsa taahhütlerimize sorunsuz bir şekilde geri döneriz ama Amerikalıların sözüne güvenmiyoruz, önce onların uygulamalarını test edeceğiz dedi. Ayetullah Hamine'yi bazı Amerikalıların nükleer anlaşmadan bahsettiğini ve bunun değiştirilmesi gerektiğine temas ederken, evet, durum 2016-2017 ile değişti. Ancak Amerika lehine değil, bizim lehimize değişti. İran 2015'ten beri çok daha güçlü hale geldi. Yani nükleer anlaşma değiştirilecekse İran'ın çıkarına olmalıdır. Yaptıranları etkisiz hale getirdik, dedi. İslam İnkılabı rehberi Amerikalılara seslendi ve giderek daha fazla tedirgin olduğunuz belli ve bu başkanın da geleceğinin de ne olacağı belli değildir. Bizim önleri için acelemiz yoktur. Evet, biz de fırsatlardan istifade edilmesi inancındayız ama acele de etmeyeceğiz. Çünkü bazen tehlikesi faydasından daha çoktur. Biz Obama döneminde Amerikalılara güvence verdik ve işleri nükleer anlaşmaya göre yaptık. Onlar taahhütlerine yerine getirmediler ve kağıt üzerinde yaptırımların kaldırıldığını söylediler ama yatırımcıları da korkuttular. Taahhütlerinin bizim için hiçbir değeri yok, dedi. Amerikalıların İran'a karşı tutumu ve hatta bölgedeki her konuda yanlış yaptıklarını vurgulayan Ayetullah Hamine'yi, İsyonist rejimi ve Suriye'deki gaspçı varlığını desteklemenin de kesinlikle yanlış olduğunu sözlerine ekledi. Ayetullah Hamine'yi Müslüman ümmetin Filistin meselesini unutmayacağını ve bazı rejimlerin terör rejimi İsrail'le arasındaki ilişkileri normalleşme konusunun önemli olmadığını belirterek Yemen işgalinin Trump'tan önce demokratlar döneminde de başladığını ve Amerikalıların Yemen cinayetinde ortak olduklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani hükümetin ekonomi koordinasyon karargahının toplantısında yaptığı açıklamada kuşkusuz Hicri Şems'i yeni 1400 yılı ülkenin ekonomik refahının yeniden başlangıcı ve ülkenin düşmanın ekonomik savaşına karşı 3 yıllık direnişinin başarısı olacaktır dedi. Hükümet Ekonomik Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 212. toplantısı yeni yılın ilk günü bugün Cumhurbaşkanı ve tüm personelin katılımıyla gerçekleşti. Artan üretimi ve destek trendinin devam edileceği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı bu toplantıda hükümetin İran halkına karşı 3 yıllık eşi görülmemiş ekonomik savaş ve azami Amerikan baskısı içinde ülke ekonomisinin çarkını çevirip ülkeyi en zor koşullarda yönetebildiğini vurgularken her türlü çaba üretim sıçramasını destekleyecek ve engelleyecek ülkenin dengeli kalkınma ve ilerleme sürecini sürdürecektir dedi. İran Cumhurbaşkanı geçen yıl üretim sıçraması sloganını yerine getirmek için alınan önlemlere de değinerek Hicri Şemsi 1399 yılında, yani geçen yıl, yılın sloganıyla ilgili yapılanların bir kısmı ülkenin kalkınma altyapısı alanında oldu. Bunların etkilerinin birçoğu yavaş yavaş ileride gözükecek ve önümüzdeki yıllarda ülkenin büyümesi ve refahı belirlenecektir dedi.
İran İslami Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf, bazı ülkelere meclis başkanlarına gönderdiği mesajda Hicri Şems'e yeni yıl 1400 ve Nevruz bayramını kutladı. El aleme göre Galibaf, Afganistan, Türkiye, Tacikistan, Irak, Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Pakistan parlamento başkanlarına ayrı ayrı mesajlarda geleneksel Nevruz bayramı münasebetiyle tebrik etti. Galibaf'ın mesajında şu ifadeler yer aldı. Koronavirüsün ortadan kaldırılması ve tamamen yok olması ancak bütün hükümetlerin ve meclislerin yapıcı işbirliğiyle mümkün olabilir. İran Meclis Başkanı ayrıca İslami Danışma Meclisi'nin bölgenin ve komşu ülkelerinin güvenliğine kalkınmasını ve kapsamlı ekonomik, siyasi ve kültürel gelişimini güçlendirmeyi amaçlayan her türlü işbirliği ve istişareyi memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ayrı ayrı gönderdi mesajı İran İslam İnkılabı rehberi ve Cumhurbaşkanı'nın Nevruz bayramlarını tebrik etti. Sarkisyan, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye gönderdi mesajı yeni yılda İran milletine siyasi ve ekonomik başarılar diledi. Sarkisyan, Kafkasya bölgesindeki zorlukların ve sorunların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve derinleşmesini zorunluluk haline getirdiğini, kapsamlı bir işbirliğini geliştirmek için iki ülkenin kültürel ve inançlarına karşılıklı saygıya dayalı yapıcı görüşmelerin sürdürmesinin öneminin altını çizdi. Ermenistan Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye de gönderdiği ayrı bir mesajda İran ve Ermenistan halklarının iyi komşuluk yapmasının ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için sağlam bir temel olduğunu vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Nevruz'u kutlayan bütün milletleri tebrik ederek sağlık ve refah diledi. Erdoğan, dün yayınladığı tebrik mesajında Nevruz'un Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlandığını sözlerine ekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Nevruz'un bölgede daha fazla birlik ve beraberlik getireceği ve tüm insanlığa barış, refah getireceği umudunu da diri getirdi. 20 Şubat 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler, İran İslam Cumhuriyeti ve Nevruz alanındaki diğer bazı ülkelerin girişimiyle önerdiği bir kararla 21 Mart'ı her yıl Dünya Nevruz Günü olarak kabul etti ve ülkelere bu günü yaymak ve değerlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeleri yönünde çağrıda bulundu.
Uygulanan yaz saati çerçevesinde ve gün ışığından daha fazla yararlanmak maksadıyla İran'da bu gece itibaren saatler 1 saat ileri alınacak. 2007'de onaylanan yasaya göre İran'da resmi saat Nisan ayının ilk günü, yani bu gece yarısı 1 saat ileri alınıyor ve yasaya göre 30 Eylül'den tekrar 1 saat geri alınıyor. Yaz saati uygulaması 6 ay devam ediyor. Bu gün ışığından daha fazla yararlanmak için yapılıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin Sözcüsü Ali Revi, İrna'ya yaptığı açıklamada bu hükümette İran halkının haysiyetini koruyarak yaptırımları kaldırmalıyız. İran Hükümet Sözcüsü Revi açıklamasında ayrıca yurt dışında öyle hareket ettik ki dünya siyasi tarihinde benzeri görünmemiş bir şekilde Amerika öylesine mağlup oldu ve izole edildi ve uluslararası düzeyde ahlaki bir zafer kazandık cümlesini kullandı. Hicri Şems'e geçen 1399 yılında oluşturulan altyapıya da değinen Revi, bu altyapı sayesinde yeni yılda COVID-19 hastalığının üstesinden geleceğiz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü, aşırışı yapılan projelere de atıfta bulunarak, bu projeler ülkedeki istihdamı ve sürdürülebilir programları artıracak dedi.
İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Nevruz'da ve her gün aziz İran'ımızın güvenliğini ve gücünü garanti edeceğiz dedi. Seyit Abdurrahim Musevi, Nevruz mesajında bu yılda Nevruz Mehtevi'nin çok sayıda askeri büyük milleti savunmak için sınırlarda üstlerde hazır vaziyette beklemektedir dedi. İran Ordusu Genel Komutanı Nevruz mesajında İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun yeni yıldaki çabalarını üretim, destekler ve engellerin kaldırılması yönünde yoğunlaşacağını, İran milletinin yardımcısı olacağı ve aynı zamanda İranlı bilim insanları, uzmanları, sanatkarları ve onların destekleyicisi olacağını bildirdi.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluşistan eyaletine bağlı Seravan kentinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de yaralandı. Devrim muhafızları, kara kuvvetleri, Kudüs gücü karargahı tarafından yapılan açıklamada bu sabah bir teröristin Seravan kentinde kör saldırısında caddeden geçen bir kişinin hayatını kaybetti, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Seravan, Sistan ve Beluşistan eyaletinde bu eyalete merkezi zahidenen 343 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Terör örgütü Ceyş-el-Zülm adlı bir örgüt yaklaşık 20 gün önce Seravan şehrinde İslam Devrim Muhafızları'nın mühendislik birimine ait araçlardan birine saldırmış ve saldırıda bir kişi yaralanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 7260 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.797'ye, vaka sayısının 1.801.065'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.858'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısında 1.543.119'a ulaştığı bilgisini verdi. Öte yandan Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Klinik Deneme Merkezi Direktörü Dr. Hamid Hüseyin'i ikinci aşama adaylarına İran Cov-Bereket aşısının enjeksiyonunu tamamlama planlarını açıkladı. Hüseyin'i İran'a yaptığı açıklamada İran Cov-Bereket aşısının ikinci aşamasının enjeksiyonunun 20 Nisan 2021'de sona ereceğini söyledi.
Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde sözde Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK-YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı. Buna karşı anında karşılık verilerek saldırıda bulunan 8 PKK-YPG'li terörist yetkisiz hale getirildi. Bu arada Muş Merkez ve Varto ilçesinde PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, telefon, sim kart, flash bellek, dizüstü bilgisayarı vesaire 3 adet yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 31 adet fişek ele geçirildi.
Türkiye Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Birimleri ile Amerikan Eisenhower uçak gemisi görev grubu Akdeniz'de ortak eğitim icra ettiğini açıkladı. Daha önce de Türkiye 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter ve 8 İHA ve 5437 askerin katılımıyla Akdeniz, Ege ve Marmara'da 2021 deniz tatbikatına ev sahipliği yapmıştı.
Terör rejimi İsrail Başbakanı Batı Şeria'yı ilhak etme planının Amerikan Başkanı'nın onayı olmadan asla uygulanmayacağını söyledi. Russia Today'in pazar günü yayınladığı bir habere göre terör rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Batı Şeria'yı ilhak etme planının Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. Netanyahu ayrıntı vermedi. Batı Şeria ilhak planı eski başkan Donald Trump yönetimindeki rezil yüzyılın anlaşmasının bir parçası olarak önerilmişti ancak 11 Temmuz 1999'da ertelendi. Plan Batı Şeria'nın bazı bölgelerindeki Siyonist yerleşimlerin işgal altındaki Tel Aviv topraklarına ilhak edilmesini resmileştirmeyi amaçlıyor. Son tahminlere göre Siyonist plan Batı Şeria'nın %60'ını kapsıyor. Batı Şeria topraklarının bu %60'ı Siyonist rejimin kontrolündeki topraklara katmak istediği 5 bölgeyi de kapsıyor.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Mart ayında Yemen'de çatışmaların artmasından ötürü 8 çocuğun öldüğünü, 33 çocuğun da yaralandığını bildirdi. UNICEF'in Yemen temsilcisi Philip Domil, Mustafa Mansur Hadi hükümeti yanlısı güçler ile Yemen ordusu güçleri arasında Taiz ve El-Hudeyde dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde tırmanan çatışmaları kınarken bu çatışmaların ağır bedelini Yemenli çocuklar ve ailelerin ödediğini söyledi. Domil, Taiz'de bir okul ve hastaneye saldırıya uğradığını ve Marib'de de dahil olmak üzere diğer illerde çok sayıda çocuğun da yaralandığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz ırkçı İsrail'in Filistin seçimlerini sabote etmesi üzerine. Terör rejimi İsrail İç Güvenlik Örgütü Başkanı Nedav Arkman, Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas'tan Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın Filistin seçimlerine katıldığı takdirde bu seçimlerin düzenlenmesini iptal etmesini istedi. Filistin halkı 15 yıl sonra ilk kez seçimlere gidecek. Filistin Yasama Meclisi seçimleri 22 Mayıs 2021 tarihinde ve Filistin Özel Teşkilatı Başkanlık seçimleri de 31 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek. Filistin'de en son 2006 yılında seçimler düzenlenmişti. Bu seçimlerde Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas 132 sandalyeden 76 sandalyeyi kazanarak seçimlerde birinci olmuştu. Filistin'de 2006 yılında gerçekleşen parlamento seçim sonuçları açıklandıktan sonra Hamas lideri Haniyeh yeni kabineyi kurdu. Ancak bu gelişme iki önemli sonuca yol açtı. İlk sonuç Hamas hareketinin zaferine tepki gösteren Amerika ve Avrupa Birliği seçim sonuçlarını kabul etmekten kaçınmış ve Hamas hareketiyle işbirliği yapmayacaklarını açıklamışlardı. Amerika ve Avrupa Birliği Hamas hareketinin terör örgütü olduğunu ileri sürmüşler. Bu harekete karşı bazı yaptırımları uygulama kararı almışlardı. İkinci sonuç ise Filistinli grupların arasında iç çatışma başlamasıydı ve nihayetinde Haniyeh'in kurduğu kabine çöktü. Bu gelişmenin devamında Filistin'de Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki anlaşmazlıklar tırmanmaya başladı. Bu anlaşmazlıklar halen de devam ediyor. Şimdi ise Filistin'de 15 yılın ardından seçimler anketlere göre Hamas hareketinin galip çıkacağı öngörüldüğü bir sırada düzenlenmesi bekleniyor. Ancak bu öngörü doğal olarak korsan rejim İsrail'i de kaygılandırıyor. Bu yüzden Filistin Özel Teşkilatı Başkanı ve Fetih Hareketi Lideri Mahmut Abbas'ı Hamas konusunda uyarıyor. Siyonist rejim İsrail Filistin'in özel teşkilatı ile bazı güvenlik anlaşmaları ve işbirliği durumları bulunuyor. Ancak bu rejimin Hamas hareketiyle düşmanlığının derinliğine bakıldığında Hamas hareketi gelecek seçimleri kazandığı takdirde söz konusu işbirliğinin devam edip etmeyeceği belirsiz.
Korsan İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli bölgelerin koordinatörlüğünü de yürüten yetkilisi Kabil Ebuken konu ile ilgili yaptığı açıklamasında Tel Aviv Hamas liderliğinde Filistin Özel Teşkilatı ile imzalanan anlaşmalara asla bağlı kalmayacağını belirtti. Ebuken, Hamas harekete girecek seçimlerini kazandığı takdirde özel teşkilatla güvenlik işbirliği anlamsız olacağını ve imzalanan anlaşmaların da ne gibi değeri ve itibarı olacağını sorgulamak gerektiğini ifade etti. Hamas hareketinin Filistin'de gelecek seçimleri kazıma ihtimaline göz önünde bulunduran Siyonist rejim İç Güvenlik Örgütü Başkanı Nedav Arkman, iki hafta önce Ramallah'a yaptığı ziyareti sırasında Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'tan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Filistin seçimlerine katıldığı takdirde bu seçimlerin düzenlenmesini iptal etmesini istedi. Korsan İsrail'e yayınlanan Haaretz gazetesinin askeri meseleler uzmanı Amos Heller ise Mahmud Abbas şimdiye dek İsrail'in Hamas'ın seçimleri kazanma ve Batı Şeria bölgesine hakim olma ihtimaliyle ilgili uyarılarını da önemsemediğini yazdı. Aslında bu uyarılar ve dile getirilen kaygılar ise Korsan İsrail'i iki gün sonra işgal altındaki topraklarda dördüncü kez düzenlenecek erken seçimlerin arifesinde Filistin seçimlerini sabote etmeye çalıştığını gösteriyor. Hamas siyasi bürosu üyesi Hüsam Bedran ise bu bağlamda şöyle diyor. İşgalci Siyonist rejim, Filistinli grupların arasında anlaşmazlıklarından en çok nemalanan taraftır ve Filistinli grupların aralarındaki çatrakları da doldurma çabalarında da kendisine yönelik gerçek tehdit gibi görmektedir. İsrail ise Filistin milleti uygar bir millet gibi uluslararası camiada boy göstermesini istemiyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz Türkiye'de ekonomik krizin devam etmesi üzerine. Türkiye'de mali ve iktisadi krizin şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu'yu atadı. Ağbal, Türk lirası büyük değer kaybına uğraması üzerine Murat Uysal'ın bu görevden azledilmesinin ardından Kasım 2020'de Türkiye Merkez Bankası Başkanı olmuştu. Türkiye'de son 2 yılda Merkez Bankası Başkanları ikinci kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile görevden alınıyor. Merkez Bankası Başkanı Ağbal, geçen Perşembe günü Merkez Bankası mevduat faiz oranını %17'den %19'a çıkarmış, bunun üzerine görevinden azledilmiştir. Bu uygulamanın üzerine Türk lirası Amerikan doları karşısında geçici olarak değer kazanmaya başladı ve en son her Amerikan doları 7.35 liradan işlem gördü. Türkiye'de 2018 yılından bu yana milli parası Amerikan doları karşısında %50 değer kaybına uğradı. Türkiye Merkez Bankası'nın döviz rezervleri çok az olduğu ve bu durum bankanın döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları kontrol etme gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor. Türkiye'de ekonomi zayıf olması ve TL'nin Amerikan doları karşısında değer kaybının sebebini bazı gerçeklerde aramak gerekir. Aslında iç ve dış alanlarda bazı yanlış siyasetlerin izlenmesi Türk ekonomisine telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açtığı gözleniyor. Bu yüzden Türkiye'de bazı ekonomi uzmanları Merkez Bankası başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmasını yanlış bir uygulama şeklinde yorumluyor. Zira bu uygulamanın esas sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dikte edilen politikaların gündeme alınmasıdır ve bu süreçte Merkez Bankası başkanları Türkiye etkileyen ekonomik krizde daha az suçlu sayılır. Erdoğan bankaların faiz oranlarının yükseltilmesinde konsensüs sağlanmalarına karşı çıkıyor. Erdoğan bankalarda faiz oranlarının artması ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini, daha yüksek faiz oranlarının ülkenin ekonomik büyümesine zarar vereceğini savunuyor.
Türkiye'de ekonomi gelişmelerine bakıldığında Ankara yönetimi son 7 günde döviz piyasalarına 1 milyar dolar sürdüğü anlaşılıyor. Ancak ne var ki gerçek veriler Ankara yönetiminin bu uygulaması doların TL karşısında değerinin yükselmesine mani olmadığını gösteriyor. Bir başka ifade ile piyasaya dolar sürmek TL'nin değer kaybını engellemediği anlaşılıyor. Türkiye'de 2020 yılının başından bu yana piyasaya sürülen dolar miktarı 60 milyarı aştı. Bir başka ifade ile Ankara yönetimi her şey ortalama 5 milyar dolar piyasaya sürdü. Ancak bu uygulama TL'nin değerini koruyamadığı gibi ülke ekonomisine de pek katkı sağlamadığı anlaşılıyor. Türkiye'de 2018'den bu yana milli para birimi dolar karşısında %50 değer kaybetti ki bu da Merkez Bankası'nın döviz piyasalarını kontrol etmekte de zorlanmasına yol açıyor. Türkiye'li uzman Levent Sümer bu konuda şöyle diyor. Bir ülkede milli para birimi esas değerine kavuşabilmesi için bazı şartların oluşması ve o paranın değerinin yükselmesine vesile olması gerekiyor. Oysa Türkiye'de TL son 6 yılda sürekli değer kaybediyor. Son 3 yılda Amerika ile Türkiye arasında tırmanan siyasi anlaşmazlık da bu süreci hızlandırdı söylenebilir. Bu gerçeklerden hareketle Türkiye'de milli para biriminin başta Amerika doları olmak üzere uluslararası önemli dövizlere karşı değer kaybetmesi Ankara'nın iç ve dış politikalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bu arada Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı çıkarmalar da ülke ekonomisine telafisi mümkün olmayan ağır darbeler indirdiği de ortadadır. Öte yandan Erdoğan yönetiminin Amerika ve NATO'dan bağımsız politika izleme çabaları da Türkiye'yi başta Amerika olmak üzere Batı'nın ciddi tehditleriyle karşı karşıya getirdi ve bu da ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkiledi söylenebilir.
Bahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Nevruz Bayramı ve Yeni Yılın kutlamaları İran diyarında yaşayan tüm kavimlerin ve etnik grupların sosyal yaşamında ta eski çağlardan miras kalan en büyük etkinliklerden biri olmakla beraber İranlı kültürü ve kimliği de simgelemektedir değerli dinleyiciler. Tarihi Nevruz Bayramı zamanla yok olmadığı gibi İranlı çeşitli kavimlerin ve etnik grupların arasında önemli bir vahdet etkeni olmuş ve günümüzde İran topraklarının coğrafi sınırlarını aşarak uluslararası bir şenlik olarak kabul görmüştür. Biz Nevruz Bayramı münasebetiyle ilgili 4 bölümde sizler için hazırladığımız röportajlarda bu bayramın çeşitli bölgelerde nasıl kutlandığı konusuna değinmek istiyoruz. Bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Ben de öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamladıktan sonra bütün bizim dinleyicilerimizin geleneksel, tarihi, kadimi ve dünyanın en büyük coğrafyasında kutlanan ve aynı zamanda dünyanın en eski bayramı olan Nevruz Bayramı'nı kutluyorum tabii ki.
Hocam şimdi bugünkü sohbetimizde Nevruz Bayramı'nın İran bölgesinde nasıl kutlandığı konusuna değinmek istiyoruz sizinle. Yani tarihi belgelere ve kanıtlara bakacak olursak Nevruz Bayramı İran diyarında geçmişte nasıl kutlanırdı, şimdi nasıl kutlanıyor? Tabii günümüzde pandemi meselesini de dikkate alırsak nasıl bir yorum ve analiz yaparsınız bu konuda efendim?
Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Ben benim başlangıçta söyledim. Nevruz kuşkusuz dünyanın en eski bayramıdır. Saat 74-5 niteliğe dayanıyor. Ve aynı zamanda en büyük coğrafyada kutlanan bayramdır. Zira Avrupa'nın göbeğinden başlayarak bütün Orta Doğu'da, Hint Yarımadası'nda, Orta Asya'da hatta Yakutistan'a varıncaya kadar Rusya'nın ta ilerisi noktalarına kadar kutlanan büyük bir bayramdır. Genel olarak Nevruz diye adlandırılıyor. Biliyoruz ki bu Nevruz ne demektir? No Farsça'da yeni demektir, Ruz ne demektir? Yeni gün demektir. Ve bu tabii tabiatın uyanışı ile ilgilidir. Tabiat uyanınca, kıştan uyanınca bu eski, çok eski o coğrafyada yaşayan insanlar büyük bir bayram tertip etmişler. Ve böylece toprak uyanıyor, tabiat uyanıyor, tabiatın uyanışıyla birlikte yeşilleniyor her taraf ve böylece yeniden bir yılın başlangıcı oluyor. Bu tabii ki açıkçası bütün bilim adamlarına göre de Nevruz ve Nevruz Bayramı'nın yıl dönümü şu ana kadar tanınmış tarihi açısından en dakik ve en saniyesi ve saliyesine kadar hesaplanmış bir bayramdır. Bu da tabii biliyoruz ki şemsi takvimine göre yapılıyor. Tarihine gelecek olursak tabii ki şöyle bir şey lazım. İran tarihi gerçek olarak 2500 seneden başlanıyor. 2500 senede Pers Kralı Kurus tarafından ya da Kiros deniyor ya da Kurus tarafından kuruluşunu temel alınıyor. Ondan önce biliyoruz ki Perslerden önce Medler var. Yani 4-5 tane Med Kralı'ndan söz ediyoruz. Hakamenişler dediğimiz. Ama Medler'e de baktığımızda nihayetinde M.Ö. 400-500 senesinden önce İhtedi Goğul, Vahşefer gibi krallardan söz ediyoruz ama Nevruz'un geçmişi ondan öncedir. Bunu da nereden anlıyoruz? Tabii ki bunu buradan anlıyoruz. İran tarihine ışık tutan ve hatta şöyle söyleyelim, İran'ın birliğinin, beraberinin sembolü ve simgesi olan Ebu'l-Gasım Firdevsi meşhur şehnamesinde bunları dile getiriyor. Neyi dile getiriyor? Şöyle ki, İran'ın bilinen tarihinin ya da Farsların bilinen tarihinin içerisinde iki tane önemli hanedandan söz ediyor. Bunlar Kesraiyan ve Piştadiyan aileleridir. Bunların geçmişi tabii 4-5 bin sene önceye kadar gidiyor. Ve bunda büyük kralların hepsinin uzunca hükümdarlık yapmış, kralların hepsinin gelenekleri, örf, adet ve tabii Nevruz geleneklerini gösteriyor. Öyle ki Pers kralına bağlı olan veya Met krallarına bağlı olan veya ondan önce Kefrayen ve Piştayen krallarına bağlı olan bütün coğrafyadan, ki bunun içerisinde ta bugünkü Tacikistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, hatta Mısır'ı kapsayacak bölgelerden gelenler, Nevruz İran kralını kutlamaya gelenler, Pers kralını kutlamaya gelenlerin hepsinin figürlerini, elbiseleriyle ilgili biz görüyoruz ki o gün ne giyiniyorsa bugün de o giyinişlerinden biz bu taş ömerlerinden görüyoruz. Bu tabii ki efsane değil, büyük tarihçiler, Grishman gibi, Potrifes gibi, Ivanov gibi büyük tarihçilerin tamamen kaleme aldıkları yazılardan ileri geliyor. Ve bugün müsteşikler dediğimiz veya İran kültürünü araştıran büyük batılı tarihçiler de bu konuda çok büyük eserler ortaya koymuşlardır. Yıllarca gelip Persepolis'te, Tisfun'da ve tabii ki yine aynı hakeza diğer Darüş'tan, Dara dedikleri, Türkiye'de Dara diyorlar Anadolu'da, Dara'dan ve hatta diğer kılavlardan kalan Sencineş'te dediğimiz yani yazıtların okumasıyla biliniyor. Çünkü bunların hepsi çoğunlukla Perleli dilinde eski Sivil ile yazılmıştır. Ve buralarda Nevruz törenleriyle ilgili ve Nevruz'da nasıl kralların bütün bölgelerden gelen o zaman o il olabilir ya da bölgeler oluyor. Satraplık diyoruz. Bu satraplıklarla ilgili bu şeylerin düşüncelerini dile getirdiklerini görüyoruz. Van Gölü kıyısında yine Dağra bir Pers kralından kalmış muazzam ya bu törenleri anlatan büyük bir kalıntını biliyoruz var olduğunu. Hakeza Ege'de İzmir'in yakınlarında yine büyük bir satraplıkta kalan büyük bir o zamanın satrap olan ya da valisi olanlar yine bu törenlerle ilgili törenlerin nasıl yapıldığına dair fikirler ediniyoruz. Hakeza Tisun'da ve diğer yerlerde ve bu kısa sürede kalacağı zaman da ne yazık ki bu barbar işitçilerin ve bu selefi örgütlerin o eski krallıklara ait tarihi eserleri yok etmeleri tabii çok üzüntü vericidir. Özellikle bundan önce biliyoruz ki Musul'da Musul Kütüphanesi yakıldı. Musul'da Çinlice'de çok eski dönem Asurlulardan, Babillerden, Keldellerden kalan tarihi eserler yerle bir edildi, yok edildi. Muhteşem anıtlar, muhteşem figürler, muhteşem heykeller. Ne yazık ki bu barbarlar yine eski bir aşkani veya suluki dediğimiz. Bu krallık suluki ve aşkanilerle ilgili bir fikir verecek olursam bu Hetra şehri şunu söyleyeyim. Perslerden sonra yani Ahamenişlerden sonra İskender'in, Makedonya'nın İskender'in İran coğrafyasını ve bütün Orta Doğu'nu ele geçirdikten sonra bazı hükümdarlıklar kuruldu. Bunlar ortak yani İran medeniyetiyle Pers medeniyetiyle İyon medeniyetinin ortaklaşa kurduğu yani Makedonya İskender'in komutanlarıyla İranlıların evlenmesiyle meydana gelen bir Sülukistler veya Sülukiler veya Partiler veya Aşkaniler dediğimiz hükümdarlıklar kuruluyor. Ve bunlardan birisi de bugün dediğimiz bu Hetra şehridir. Arapça Hevra diyoruz. Nevruz birleştirici bir unsurdur. Nevruz bütünleştirici bir unsurdur. Nevruz bütün entegrasyonu sağlıyor. Ve o gün 21 Mart'ta, 20 Mart'ta bütün bu coğrafyanın insanı tabiatın yeniden dirilişini her ne sebeple olursa olsun birisi dediğim gibi Cemşit Kral'ın tahta çıkışını kutlar, birisi kahve ahendelizi kavanın Dahaç diye o zaman için bingin hükümdarlı sürmüş Dahaç'ı dağlarda zincire vurmasını kutlar. Birisi Teberistan dediğimiz bugünkü İran'ın Mazandaran eyaletinde yine aynı şekilde kralın o dövleri esir edip zincirleyip İran'a getirmesini kutlar. Herkes bir yandan düşünüyor. Ama önemli olan aynı nefesle, aynı düşünceyle, aynı sevgiyle bu bayramı itiraf etmeleridir. Emperyalistlerden gelecek tehlikelere karşı birlikte aynı yürekle, sevgiyle karşı koyacakları en önemli temel simento diye bir görev yapacağını ben düşünüyorum. Nevruz bir tek bayram değil. Aynı zamanda bütün bu coğrafyanın dediğim gibi mezhepler üstü, dinler üstü, itiraf üstü, soylar üstü birleştirici bir unsur diye düşünüyorum.
Evet.
Ve tabii ki böylece bütün Anadolu insanlığında ister Kürt, ister Alevi, ister Türk, ister Türkmen, ister Farsi, her kişi Şii, Sünni, hiç hakikat hepsinin tabiçi Nevruz'un kutlu, mübarek ve hayırlı vesile olmasını tabiçi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Apaz Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için, sağ olun.
Ben teşekkür ederim, bir de açık programda görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Yardım Doçent Doktor Sayın Apaz Karasu Hocamızla konuştuk röportajımızda. İran'da Nevruz Bayramı konusunda analizler dinlenmiş oldunuz. Değerli dinleyiciler, röportajımızın sonunda hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hatırlatalım. Bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki yayında ve programda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlkbahar sofrasında. Her yıl ilkbaharın ilk gününde ve yeni yıla girerken İran milleti eski bir geleneğe göre hepsin sofrası kurar ve aile fertleri yeni yıla hep birlikte bu sofraya oturarak girer ve yeni yılı mutlu ve neşe içerisinde kutlanır. Hepinizin Nevruz Bayramı'nı kutluyor ve bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Evet, bir kez daha doğanın yeniden dirilişi ve İran kültürünün ebediliği ve kalıcılığının simgesi olan Nevruz Bayramı gelip çattı. Bu eski ve çok değerli gelenek İran toplumunda kök salmış ve çok özel önem ve itibar kazanmıştır. Az önce de belirtildiği gibi her yıl ilkbaharın ilk gününde ve yeni yıla girerken İran milleti eski bir geleneğe göre hepsin sofrası kurar, aile fertleri yeni yıla hep birlikte bu sofranın başına oturarak girer ve yeni yılı mutlu ve neşeyle kutlar. Peki ama birçok insanın aklına sofra İran milletinin kültüründe nasıl bir yeri oldu ve aynı sofraya oturmanın ne anlama geldiği soruları gelebilir. Bu güzel günlerde Nevruz sofrası dünyanın dört bir yanında yaşayan İranlıların evlerinde kurulduğu bir sofradır. Bizler de bu fırsatı değerlendirerek Nevruz'a özel hepsin sofrasını ve nesnelerini ve esasen sofranın İran kültüründeki yerini sizlere aktarmaya çalışacağız. İran kültüründe sofranın önemli bir yeri bulunuyor. İran halkı çeşitli etkinliklerde sofra kurar. Yemek sofrası, nikah sofrası, hefsin sofrası, yelda gecesi sofrası ve dini merasimler sofrası bu adete birer örnektir. Jila de Bozorgi'nin yazdığı İran Eski Sofraları adlı kitapta belirtildiği gibi, eski zamanlarda Mehrgan şenliği, Sede şenliği, çarşamba suri ve benzeri etkinliklerde de özel sofralar kuruluyordu. Gerçekte sofra İran kültüründe sadece yemek için kurulmuyor, aynı zamanda bu kültürü ve çeşitli yörelerde yaşayan halkın inançlarını temsil ediyor. İran sofrası İran kültürüyle iç içedir. Bu yüzden en basit nitelikli derecelerden en yüksek nitelikli derecelere kadar kültürel boyutları yansıtabilir. Antropoloji uzmanı Seyyid Muhammed Behişti bu konuda yaptığı değerlendirmede İran sofrası uzun yıllar İranlı ailelerin ocağını sıcak tutan ve aile temellerini pekiştiren eski bir gelenek olduğunu belirtiyor. Bu sofralara adak sofrası, ziyafet sofrası, iftar sofrası, yelda gecesi ve nevruz sofrası, ziyaret sofrası, nikah ve düğün sofrası, kurban sofrası, bayramlık sofrası, kefaret sofrası, roze sofrası, yetimler için sofra gibi sofraları örnek vermek mümkün. Beheşti bu sofralardan her biri şekil, diziliş, kullanılan malzeme, konuklar, davet şekli, sofranın etrafındaki etkinlik, ağırlama biçimi, sofrada kullanılan malzemelerin hazırlanış şekli, dua ve merasimleri gibi durumlarda farklı olduklarını ve çeşitli işlevleri bulunduğunu kaydediyor. Sıla-i Rahim, yeni bebeğin doğum ilanı, izdivaç ve yeni ailenin kuruluşu, şenlik, eğlence, ziyaret, ziyaretçiyi ziyaret etmek, adak, taziyet ve ibadet. Bu işlevlerden bazıları sayılır. Örneğin adak sofrası İranlı kadınlar arasında yaygın bir gelenek ve sosyal ve kültürel bir gerçek olarak toplumda dayanışma ve bütünleşmeyi amaçlar. Bu dayanışma ve bütünleşme halkın dini kültürü ve yerel zevkleriyle iç içe olmuş ve asırlardan beri bu kültürün yaşamasına katkı sağlamış ve genellikle insanların sorunlarına çözüm getirerek onları bir nevi ruhi huzura kavuşturmuştur. İran sofrasında ailenin tüm fertleri bir nevi rol ifa ederek bu sofrada pay alır. İran sofrasında tüm zevklere hitap edilir ve sofranın başında oturanların tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır. İran sofrası evin en sefalı yerinde bağ ve bahçeyi ve duayı anımsatan İran halısının ortasında kurulur ve evde özel ve ayrı bir yeri yoktur. İran sofrasının başı ve altı vardır. Sofranın başında oturmanın özel bir anlamı vardır ve orada oturan kişinin itibarını başkalarına bildirir. Misafire saygı gösterme arzusu onu sofranın başında oturtmakla gerçekleşir ve ev sahibi tevazu işareti olarak sofranın alt kısmında oturur. Sofra İran kültüründe çok saygın bir yeri vardır. Buna göre sofraya saygı itinasızlığa uğramamasını gerektirir. Bu yüzden zamanında toplanması gerekir. Eskiden sofranın büyüğü veya ev sahibi yemekten el çeken son kişi oluyordu ve bunun üzerine sofra da toplanırdı. Doğal olarak bu kişi başkalarının yemek sarf etmelerine ve yemeklerini bitirmelerine, aynı zamanda yemekleri uzun sürdüğü için mahcup olmamalarına özen gösteriyordu. İran milleti konukseverliğini ve çok kurdukları sofrada bunu göstermeye dikkat ediyorlardı. Gerçekte sofra yabancıların, İranlıların konukseverliğinden gördükleri en net görüntü sayılır. Nitekim ünlü seyyah Chardin de İran milletinin sofrada konukseverliğine işaret ediyor. Gerçekte İran sofrası sadece yemek sofrası değildir. İran milleti çeşitli etkinlikler ve şenliklerde özel sofralar kurar. Buna göre sofra bu milletin inançlarında yer alan bir nesne olduğu söylenebilir. Bu bağlamda hatta yemek sofrası bile bir merasim ve şenlik boyutu vardır. Yemek sofrası sadece ziyafetlerde değil, aynı zamanda her evde aile fertlerini bir araya getirme bahanesidir. İran sofrasının etrafından her bireyin konumunu korumakla beraber en samimi ailevi ilişkiler tecelli eder ve her şey adabına göre ve herkese saygı çerçevesinde yerine getirilir. Buna göre İran sofrasında sofra kurmanın etkinlik boyutu işle boyutuna galip gelir. Yani yemek yemek insanları bir araya getirmek gibi daha onurlu bir işin bahanesidir. İran milleti bir araya gelmeyi ister aile düzeyinde, ister ziyafetlerde olsun çok sever ve belki de bu özellikleri en çok sofra başında tecelli eder. Yemek sofrasında sofranın etkinlik boyutu işle boyutuna galip geldiğine göre kim bu konuya saygı göstermediği takdirde tenkit edilir, hatta sofrada bulunan büyük tarafından yemekten men edilebilir. İran kültüründe bir sofranın başında yemek yemek, sofrada bulunanlar arasında bir nevi samimiyet ve dostluk kurulmasına sebebiyet verir. İran milletinin kurduğu sofralar arasında Hefsin sofrası özel bir öneme sahiptir ve Nevruz Bayramı'nın en ünlü etkinliklerinden biri sayılır. Hefsin sofrası tazelik ve mutluluk simgesi ve aile fertlerini yeni yıla girerken bir araya getirme bahanesidir. İlkbaharın ilk gününde ve yeni yıla girerken aile fertleri evin her tarafına temizlik yapmış, yıkanmış, yeni elbiselerini giymiş vaziyette Hefsin adıyla bilinen Nevruz sofrasının başına oturur ve yeni yılı mutlu ve neşe ile karşılar. Nevruz bayramında Hefsin sofrası kurmak, insanı neşelendirmenin yanında bazı eğitici noktaları ve ahlaki mesajları içerir. Hefsin sofrasında yer alan her nesne, yeşerme, doğma, üreme, bolluk ve bereket gibi kavramları temsil eder ve insanları bu öğretilere çağırır. Eğer Hefsin sofrasının nesneleriyle tanışmak istiyorsanız bir sonraki bölümde bizlerle beraber olun. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli yeni seri sohbetimizin ilk bölümüyle beraberiz. Bu bölümde Hint alt kıtası ve Kafkasya bölgesindeki enerji siyaseti ve ekonomisini ele almaya çalışacağız. Enerji aktarımı ve taşınması üretimin ardından dünyanın enerji ekonomisinin ikinci önemli kanatıdır. Enerjinin farklı şekilleri, gemiler, boru hatları veya her ikisi tüketiciler ile enerji kaynakları arasında köprü oluşturmaktadır. Sohbetimizin devamında enerji boru hatlarını ele alacağız. Bu çerçevede Orta Asya, Batı Asya, Kafkasya veya Avrasya'da var olan büyük enerji projelerini gözden geçirmek ve farklı boyutlarını ele almak istiyoruz. Enerji piyasasının önemli özelliklerinden biri enerji arzını yapanlar ile enerji tüketicileri arasındaki coğrafi mesafedir. Bu durum doğal olarak enerji aktarımı ve enerji güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. İran ise coğrafi ve jeopolitik açıdan çok uygun transit, güvenlik ve istikrar konumuna sahip olup, enerji arzı yapan ülkeler ve enerji tüketicileri arasında transitin de güvenli bir limanı sayılır. Ancak kimi batılı ülkelerin siyasi ve yayılmacı sakıncaları ve sakındırmaları İran'a bu avantajının göz ardı edilmesini yol açmıştır. Bu durumda daha az verimli sayılan enerji aktarımı hatları ve transit hatlarına başvurulmuştur.
İran'ın doğu ve kuzey batısında birkaç doğalgaz ve petrol boru hattı projesi hayata geçirilmiş veya geçirilmektedir. Doğu istikametinde TAPI diye bilinen doğalgaz boru hattı projesi söz konusudur. TAPI boru hattı, Orta Asya doğalgazını Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a taşımak istiyor. TAPI boru hattı Amerika tarafından desteklenmektedir. Bu proje pratikte barış boru hattı inşasını marjinalleştirmiştir. Barış boru hattı ise İran'dan başlayıp Pakistan'dan geçecek Hindistan'a kadar uzanması planlanmıştı.
Birçok farklı etken, örneğin Hindistan ve Pakistan'ın gelişmek için doğal gaza olan ihtiyacı gibi durumlar TAPI doğal gaz hattının öne sürülmesini yol açmıştır. Ancak bu boru hattının Afganistan ve Pakistan topraklarından geçmesi ciddi sorunları ve engelleri de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Pakistan ve Afganistan'da yaşanan güvenlik sorunları ve çıkar sahibi ülkelerin Türkmenistan'dan Hindistan'a taşınan doğalgaz fiyatı hususundaki itiraflarına değinmek mümkün. Bu sorunlar çözülmezse bu boru hattı da ciddi aksaklıklar ile karşı karşıya kalacaktır.
İran'ın kuzeybatısında ve batısında ise TANAP olarak da bilinen Trans Anadolu doğalgaz hattı ve de Trans Adriyatik boru hatları yapılmaktadır. Bu boru hatları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şahdeniz doğalgaz sahasının kaynaklarını Türkiye üzerinden Yunanistan'a ve oradan da Bulgaristan ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine taşıyacaktır. TAPI ve TANAP projeleri Kafkasya ve etraf bölgelerde en önemli enerji aktarımı projelerinden sayılırlar. Sohbetimizin devamında yapılmakta olan bölgesel enerji hatlarını inceleyip İran etrafındaki enerji ekonomisi hususundaki denklemlerin boyutlarını ele alacağız.
Enerji hatlarının siyasi ve ekonomik boyutlarını incelerken ilk olarak İran'ın dünyada önemli enerji üreticilerinden biri olarak önemini ve enerji aktarım hatları üzerindeki etkisinden sohbet edeceğiz. İran dünyada petrol ve doğalgaz alanında en büyük ikinci üretici konumuna olup, Fars Körfezi ve Hazar Denizi gibi dünyanın iki önemli enerji odağı arasında yer almasından ötürü de enerji ve enerji güvenliği alanında eşsiz bir konuma sahiptir.
Jeoekonomik anlamda İran enerji tüketicilerinin en önemli ortaklarına dönüşebilir. Jeostratejik anlamda ise İran bölgesel ve küresel enerji güvenliği alanında da eksen rol ifa edebilecek konumdadır. Ancak İran etrafında hayata geçirilmek istenen enerji hatları projelerinde bu gerçek göz ardı edilmektedir.
Bu alanda çok önemli bir nokta da Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Gürcistan, Türkiye ve oradan da Bulgaristan ve Romanya, Macaristan ve Avusturya'ya doğal gazı götüren Nabucco boru hattı gibi enerji taşıma hatlarının ekonomik olmamasıdır. Ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı da güvensizlik ve çevresel tehlikeler ile karşı karşıyadır. Halbuki İran'dan geçecek enerji boru hatları hem mesafeyi kısaltıp hem daha güvenli ve ekonomiktir. Ayrıca mantıklı ve ekonomik yanları da daha belirgindir. Çevresel tehlikeler de en aza indirilmiştir. Bu bağlamda mesafenin kısalması birçok çevresel tehlike etkeni de devre dışı bırakılmaktadır.
İran'ın doğusunda enerji taşıma projelerinden en önemli arasında ise Orta Asya'dan enerjinin Güney Asya'ya taşınması ve oradan da uluslararası piyasalara gönderilmesidir. Orta Asya, Afganistan ve Pakistan'ı da kapsayan Kuzey-Güney Koridoru Boru Hattı projesi yeni bir proje olmayıp 1990'lı yıllarının başında Amerika Başkanı Bill Clinton başkanlığı ile ilişkilidir. Ancak Afganistan'daki güvensiz durumun devam etmesi özellikle de Taliban'ın sultası yüzünden gerçekleştirilememiştir. Tabii Taliban 2001 yılından beri Afganistan'ın tamamına hüküm sürmüyor. Ancak yine de TAPI projesi aynı sorunlar ile karşı karşıyadır.
Uluslararası meseleler uzmanı Hasan Mohsenifer, TAPI boru hattı, gereksinimler ve stratejiler başlıklı köşe yazısında TAPI inşası hususundaki sorunlarına değinerek Afganistan'da güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlığa da işaret etmiştir. Bu uzman şöyle yazıyor. Bu boru hattı 735 kilometreye yakın boru hattının çoğunlukla Taliban ve El-Kaide kontrolündeki bölgelerden, güvensiz bölgelerden geçmesi demektir. Buna ilaveten TAPI doğal gaz boru hattı Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde de ciddi güvenlik sorunları ile karşı karşıya. Bu gerçeklerden de yola çıkarak 12 bin kadar güvenlik korumanın bu projenin yapımında da işbirliği yaptığını da söylemek gerek. Bu da bu boru hattının ekonomik yanını zayıflatmaktadır.
İranlı uzman Mohsenifer, TAPI boru hattının teknik sorunlarına da değinerek dünyanın en yüksek dağlık bölgelerinde yapılmasını da bir başka görülmemiş sorun olarak tanımlıyor. Buna ilaveten Türkmenistan'da belirsiz doğal gaz rezervleri ve üretimi hususundaki kuşkuları da unutmamak gerekir. Bu doğrultuda Türkmenistan'ın birçok ülkeye doğal gaz temin etme taahhüdünde bulunduğu da durumu daha da sorgulanır hale getirmiştir. Acaba Türkmenistan bu kadar talebi pratikte karşılayabilecek mi? Buna ilaveten Türkmenistan'ın doğal gaz fiyatı ve transit koşulları da birçok ihtilafa yol açmıştır.
İran'ın kuzeybatısında TAP diye bilinen Transatlantik ve TANAP diye bilinen Trans-Anadolu boru hatları projeleri yapılmaktadır. Bu boru hatları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şahdeniz doğal gaz kaynaklarını Türkiye ve Yunanistan üzerinden Bulgaristan ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine taşıyacak. Bu enerji boru hatları gerçekleştirilirse Kafkasya bölgesi ve etrafında belirleyici etkileri olacak.
Görünen o ki TAP ve TANAP, Rusya ve Batı dünyasının Ukrayna ve Suriye krizlerinde yaşadığı ihtilaflar yüzünden belirgin hale getirilmiştir. Rusların, Avrupalıların doğal gaza bağlılığını araçsal olarak kullanmak istemesi, Avrupa Birliği'nin yeni enerji hatlarının inşasında yatırım yapmasına yol açmıştır. Avrupalı ülkeler doğal gaz tedarikçi kaynaklarını çeşitlendirmek ve Rusya doğal gazına bağımlılıktan kurtulmak istiyorlar. Ancak bu projelerin başarısı hususunda ciddi kuşkular bulunmaktadır.
James Tam Düşünce Merkezi'nde Doğu Avrupa Siyasi Analisti Vladimir Sokor, Trans Adriyatik Enerji Hattı'nın rakip boru hattının sarsak temelleri başlıklı yazısında TANAP projesini Yuru bölgesine Hazar Denizi'nin doğal gazını taşımaktaki ilk gerçek kazanımı olarak adlandırdı. TANAP projesi birkaç projeyle beraber Avrupa Birliği'nin desteğiyle Rusya'nın Avrupa doğal gaz piyasasındaki etkinliğini azaltmak yönündedir. Ancak paralel projeler ciddi şekilde Hazar kıyısı ülkelerin birbiriyle kırılgan ilişkilerine bağlıdır. Bu da anılan projelerin muğlaklığını da artırmıştır.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli yeni seri sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
سیونیست رژیمه کارشی کرسل یاپتırım حرکتی.
Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi isimli yeni seri sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Programımızın ilk bölümünde Siyonist rejime yönelik boykot ve yaptırım hareketinin tarihi kökenlerini ve geçmişini ele alacağız.
BDS olarak bilinen Siyonist rejim İsrail'e karşı küresel yaptırım hareketi, sivil ve halk kuruluşu olarak Siyonist rejim İsrail'e siyasi ve ekonomik baskı yapmak amacı ile Filistin halkına karşı ırkçı, özgürlük ve insanlık karşıtı girişimler ile mücadele çerçevesinde 9 Temmuz 2005 yılında temelleri atıldı. Bu medeni hareket ülkelerden ve sivil toplum kuruluşlarından Siyonist rejim İsrail'e siyaset, ekonomi, kültür ve bilimsel alandaki insanlık dışı performansından dolayı boykot etmesini istiyor. Sohbetimizin devamında BDS'nin geçmişini ve elde ettiği kazanımları ele alacağız.
Filistin topraklarında işgalci rejimin kurulmasının üzerinden 72 yıl geçti. Ve bu süre zarfında Siyonist devlet adamları ve teorisyenler İsrail rejiminin Yahudiliğin belirli bir yorumu temelinde kurulduğunu ve kuruluşunun haklara değil güce dayandığını her zaman gizlemeye çalıştılar. Siyonist rejim İsrail'e karşı küresel yaptırım hareketi, BDS ise dünya şahsiyetleri ve özgür ulusların Siyonist rejimin suçları karşısında ezilen Filistin halkına destek olma çabalarının bir parçası olmaya çalıştı.
Tarihsel olarak yaptırım ve boykotun kökleri 19. yüzyılda İrlanda'nın İngiliz yönetimine karşı direnişine dayanmaktadır. Aslında boykot kelimesi İngilizceyi 1880'lerde İrlandalıların İngiliz sömürge toprak sahiplerine karşı savaştı İrlanda Savaşı sırasında ortaya çıktı. Boykot kelimesinin tarihsel kökenleri Kaptan Charles Cunningham, Boykot adında bir adamın ismine dayanıyor. Kaptan Boykot, 1870'te John Crichton Emlakçılık İdaresi'nde İngilizlerin temsilcisiydi. Belgelere göre Kaptan Boykot'un görevi 35 bölgenin çiftçisinden arazi geliri toplamaktı. Ancak Eylül 1880'de birkaç köylüyü sınır dışı etmekle tehdit ettikten sonra diğer köylüler Kaptan Boykot arazilerinde ve tarlalarında çalışmayı reddettiler. Eyleme Boykot ailesine başka hizmetler veren yerlilerin desteği de eşlik etti.
Böylece İrlandalılar sömürgeci İngiliz ajanını şiddet kullanmadan neredeyse yok ettiler. İngiliz yöneticilerin 1880'lerde İrlandalılar tarafından marjinalleştirilmesi ve tecrit edilmesi genel anlamda boykot politikasının genel modelini göstermektedir. Topraklarından mahrum bırakılan insanları desteklemek için yapılan bir boykot Filistin örneğini çağrıştırmaktadır. Aslında boykot politikalarının uygulandığı İrlanda, Güney Afrika ve Filistin'deki 3 vakanın hepsinde yerli halklar topraklarından mahrum bırakıldı ve toprakları işgal edildi. Bu nedenle boykotun genel ilkeleri birkaç terimle özetlenebilir. Toprak, direniş, kolektif bilinç ve şiddetsiz yöntemler.
Boykot teriminin sömürgecilik karşıtı kökleri tüm boykotlar için geçerli olmasa da Filistin için oldukça önemlidir. İrlanda ve Güney Afrika gibi Filistin'de İngiliz sömürgeciliğinin acımasız bir kurban oğlu ve Sir James Balfour karakteriyle bağdaştı. 2 Kasım 1917'de dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı olan Balfour, İngiliz hükümetinin Dünya Siyonist Örgütü ile aylarca süren görüşmelerinden sonra Balfour Deklarasyonu olarak bilinen bir bildiri yayınlandı. Bu tamamen siyasi olan ve hukuki olmayan deklarasyon, İngiliz hükümetinin Filistin topraklarındaki Yahudiler için ulusal konut yaratılması konusunda olumlu düşündüğünü ve bu amaca ulaşmak için elinden geleni yapacağını gösteriyordu.
Balfour Deklarasyonu görünüşte insancıl ve yardımsever olsa da aslında emperyalizm ve sömürgecilik kriterleri çerçevesindeydi ve temel amacı iki dünya savaşının ortasında Filistin'deki ezilen halkı yerinden itme pahasına İngiltere'yi desteklemek amacıyla Siyonistlerin yardımını almaktı. O dönemde Avrupa'daki elverişsiz savaş durumu İngiltere'ye dünyanın farklı yerlerinde hayati bir atmosfer yaratmak için yeni ittifaklar ve koalisyonlar kurmaya yöneltti. Rusya tarafında ise ittifak cephesi başarısızlığa uğruyordu ve Amerika henüz Avrupa'daki dünya savaşlarına karışmamıştı. Batı Asya tek umut noktasıydı ve parçalanan Osmanlı İmparatorluğu bölgedeki Arapların Türk yöneticilerinden kurtulup Britanya yaklaşmaları için tarihi bir fırsat sağlamıştı.
Britanya, Osmanlı toprakları dahilinde olan Batı Asya'nın büyük bir bölümünü işgal etmeye başladı ancak Filistin'i bağımsız bir Arap devletinin parçası yaptı. Ardından daha fazlasını bölgenin Arap yöneticilerine vaat etti. Ancak bunu dikkate almadı ve Balfour'un açıklamasından sonra çıkarlarını korumak için sadece Araplara bağımlı kalmasın diye zengin Siyonistleri de oyuna dahil etti ve Filistin topraklarını Siyonistlere verme konusunda ısrar etti. Diğer bir deyişle İsrail rejimi bölge dışındaki ülkelerin ve güçlerin gayrimeşru çıkarlarını ve Batı Asya gibi hayati bölgedeki bölge dışı aktörlerin menfaatlerini korumak için kuruldu. 1948'den beri bu işgalci rejimin tanımlanmış görevi ötekilerin çıkarlarını korumak ve kollamak olmuştur. Yani Batı Asya'daki Batı ülkelerinin çıkarlarını korumak Siyonist rejimin asıl görevidir.
Siyonist rejimin 1948'de kurulmasından bu yana Siyonist lobiler rejimi meşrulaştırmak için yoğun çabalar göstererek önceki hedeflerine başka bir hedef eklediler. Bu yeni amaç Filistin davasını dünya halkının ve ülkelerinin zihninden silmeye çalışmaktı. 1917-1948 arası yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan dönem tam Filistin direnişi döneminin başlangıcı olarak adlandırılabilir. 1936'da Filistinliler halk itaatsizlik hareketini başlattı ve 174 gün süren ve muhtemelen tarihteki en uzun genel grev olan ayaklanma tüm Arap örgütlerini ve medya kuruluşlarını kapsayan bir şekilde devam etti. Bu genel grev tabii ki hiçbir zaman gerçekleşmeyen İngiltere ile müzakere etme umuduyla uzlaşan Arap liderlerin müdahalesiyle sona erdi. 1948'de ve Filistin üzerindeki İngiliz egemenliğinin sona ermesinden sonra Siyonist rejim ve onun gayrimeşru hükümeti kamuya resmi olarak açıklandı. Filistin ise polis yönetimi ve polis yönetimi olmayan iki bölüme ayrıldı. Arapların %90'ı ise polis yönetiminin olduğu bölgede yer alıyordu.
Thank you. Zaman geçtikçe ve işgalci Siyonist rejimin duası netleştikçe eleştiri ve direniş daha ciddi bir hale geldi. İşgal altındaki bölgeleri geri alma ihtiyacına ve Filistin halkının haklarına yönelik dikkatler ilk olarak silahlı hareketlerde belirginleşti ve bu işgal rejiminin militarist duası açıkça gün yüzüne çıktı. Doğal olarak silah gücü ve kaba kuvvet ile diğerlerinin topraklarını gasp etmeye çalışan rejim, silahlı direniş ve mücadele ile de karşılaşır. Bu da uluslararası hukuk düzenine ve mantığına uymaktadır. Buna esasen Filistin halkının silahlı direnişinin ömrünün Medine direnişinin ömründen daha fazla olduğu söylenmelidir. İşgal karşıtı direniş yanlısı hareketler Filistin'de hem Medine ve hem hukuki hareketlerinden daha fazla halk arasında tutulmuştur.
1975 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3379 sayılı kararı Siyonizmi bir tür ırkçılık ve etnik ayrımcılık yapı olarak adlandırdı ve onu Güney Afrika'nın apartheid rejiminin yanına yerleştirdi. Karar İsrail rejimi ve müttefikleri tarafından şiddetle eleştirildi. Korsan İsrail rejimi 3379 sayılı kararın Yahudilerin hassasiyetini ve haysiyetini yok etmekle birlikte Yahudi karşıtı olduğunu ve Holokost'a yönelik hassasiyet göstermediğini iddia etti. Halbuki tarihçilerin ve dünyanın gözünde Siyonistler tarafından iddia edilen Holokost'un uydurulmuş ve temelsiz olduğu bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'dan gelen baskıların ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1991'de 3379 sayılı kararı iptal etti. Bu bağlamda 12 Arap ülkesi bu karara karşı çıksa da 7 Arap ülkesi bu oylamaya katılmadı.
Bu kararın yürürlükten kaldırılması aslında apartheid rejimine ve Siyonist işgalciye karşı dünya kamuoyunu görüşünü iyileştirmedi. Ayrımcılık, ötekileştirme ve yabancılaştırma, çifte standartlı davranış, eşitsiz vatandaşlık, bir bölgenin nüfusu arasında tampon bölge oluşturmak ve bir coğrafi bilimdeki insanlara eşit hizmet vermemek gibi hususlar, Siyonist rejimin bu mahiyetini de açıkça ortaya koydu. İsrail rejimi ise bu kadar cefayı ve zulmü Filistinlilere karşı reva gördü. Bu yüzden de uluslararası toplumun pasifliğine rağmen insan hakları aktivistleri rejimin eylemlerine karşı daha duyarlı bir duruş sergiledi.
Sonuç olarak İsrail rejimi 9 Temmuz 2005'te boykot hareketi tarafından hedef alındı. Filistinli bir uzman ve BDS hareketinin gazetecisi olan Ruhullah Saad, 2005 yılında işgal altındaki topraklarda ve Filistin toplumu arasında 171 Filistinli örgütün katılımıyla başlayan hareketin şu anda 400'den fazla uluslararası organizasyona sahip olduğunu belirtiyor. Bu uzman şu ifadeleri yer veriyor: bu hareket süreklidir ve faaliyet alanı her geçen gün genişlemekte ve infial boyutlarda ve çeşitlilik göstermektedir. Bu hareketin popülaritesi o kadar arttı ki Siyonistler bununla yüzleşmenin acil bir gereklilik olduğunu düşünüyorlar. Neredeyse tüm İsrailli siyasi liderler bu hareketin ortadan kaldırılması konusunda hemfikirler.
BDS hareketinin etkisini yaymanın en etkili yolu onu izleyicilere tanıtmaktır. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan insanlar BDS hareketinin barışçıl ve yasal faaliyetlerini bilmiyor. Bu misyon doğrultusunda ilk bölümde BDS hareketinin geçmişini ve tarihini tanıtmaya çalıştık. İlerleyen bölümlerde BDS hareketinin hedefleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'e karşı küresel boykot hareketi BDS hakkındaki seri sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.